Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Geçtiğimiz hafta Keşfü Şubuhat kitabının şerhinde müşriklerin rububiyet tevhidini kabul ettiklerine dair başlıkta kalmıştık. Bazı terimleri tekrar üzerinde durmamız lazım ki bu terimleri iyice yerleşmesi lazım. Biz tevhidi tarif ederken uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim sıfat tevhidi gibi üç farklı türünden bahsediyoruz. Öncelikli olarak geçen hafta kısmen uluhiyet tevhidinden bahsettik. Uluhiyet tevhidinde dedik ki kulun Rabbine karşı olan fiillerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemesi. Rububiyet tevhidi ise Allah Azze ve Celle'nin kendi fiillerinde birlenmesi. Dolayısıyla rububiyet tevhidinin kapsamına Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılık vasfı, rızıklandırıcılık vasfı, kainat üzerinde tam bir otorite sahibi olması, mülkiyet sahibi olması, hüküm sahibi olması vasfı, yaşatan, öldüren olması, bunun gibi Allah Azze ve Celle'ye ait sıfatların bu hususlarda Allah Azze ve Celle'nin birlenmesine rububiyet tevhidi diyoruz. Ubudiyet veyahut uluhiyet tevhidi dediğimiz şey ise kulların fiillerinde Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi. Yani kulun ibadet namına Allah Azze ve Celle'ye yaptığı ibadetlerinde dua olabilir, adak olabilir, bir kurban olabilir, namaz, hac, oruç, zekat. Velhasıl Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu bütün fiillerde Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi, ibadet çeşitlerinden hiçbirisinin Allah'tan başkasına yönlendirilmemesi. Mekkeli müşriklerinde probleminin bu noktada olduğundan bahsetmişti müellif ve sözlerine şöyle devam ediyor. Şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendileriyle savaştığı bu kimselerin Allah'ın rububiyetine şahitlik ettiklerine dair delilleri sorarsan şu ayetleri oku. Yunus suresi 31. ayetinde de ki size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran kimdir? Yahut o gözleri ve kulaklara malik olan kimdir? Onların sahibi kimdir? Ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü çıkaran kimdir? İşte yerli yerince kim, işleri yerli yerince kim yönetiyor? Kainatta tasarruf sahibi olan kimdir? Hemen Allah diyeceklerdir. De ki, o halde korkmaz mısınız? Yunus suresinin 31. ayetinin mealini okudu. Bu ayette anlaşılacağı üzere Allah Azze ve Celle kendisinin rububiyet sıfatlarını kullarına karşı delil getiriyor. Yerden ve gökten sizi rızıklandıran kimdir? Elbette Allah diyecekler. Bu gözlere, kulaklara, yani sizin görme gücünüze, işitme gücünüze, yaşatmaya, öldürmeye, bunlara malik olan kimdir? Kainatın işlerini idare etmeye sahip olan kimdir? Elbette ki Allah diyeceklerdir diyor. Siz bunu itiraf ediyorsunuz. İşte Allah Azze ve Celle o Mekkeli müşriklere hitaben bunu söylerken kendi rububiyetine, rububiyetindeki birliğini, uluhiyetinde de birliğine delil getiriyor ve son ibaresine bakın, o halde korkmaz mısınız, sakınmaz mısınız? Yani o halde ibadet konusunda Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmaktan neden sakınmıyorsunuz? Neden bu konuda Allah'tan korkmuyorsunuz? Bu sıfatların bütün sahibi olan sadece alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'dir. Siz de bunu itiraf ediyorsunuz. Diğer bir ayette yine Mü'minun suresi 84 ile 89. ayetlerin mealinde şöyle buyruluyor. De ki yer ve oradakiler kimindir? Yer ve onun üzerindekiler kimindir? Eğer biliyorsanız söyleyin. Onlar Allah'ındır, Allah'a aittir diyecekler. Sen de ki, O halde siz iyice düşünüp ibret almaz mısınız? De ki, yedi göğün ve büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, o halde korkmaz mısınız? De ki, her şeyin hakimiyeti elinde bulunan, himaye eden fakat kimsenin himayesine muhtaç olmayan, kimsenin hakimiyeti altında, himayesi altında bulunmaya imkanı olmayan kimdir? Eğer biliyorsanız söyleyin, onlar Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. Öyleyse nasıl oluyor da aldanıyorsunuz? Evet, müellif burada müşriklerin Allah Azze ve Celle'nin rububiyetle ilgili, Rabliği ile ilgili sıfatlarını kabul ettiklerine dair delilleri zikretmek üzere bu ayetleri örnek veriyor. Daha önce de buna benzer birkaç ayet Zuhruf suresinden zikretmişti müellif. Fakat burada konu iyice pekişsin diyerek bu ayetleri de zikretmiş oluyor. Evet. Müellif Mü'minun suresinde yerdeki ve onun üzerindekiler kimindir ayetini de okumamızı istiyor. Bu ayetlerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi aralarına gönderilmiş olduğu müşriklerin yine rububiyet tevhidini kabul ettiklerine dair bir işaret var bu ayette. Onlar yerin ve yerin üzerinde bulunan her şeyin Allah'a ait olduğunu kabul ve itiraf ediyorlardı. Yani bu konuda bir sıkıntıları yoktu. Ve bu konuda Allah Azze ve Celle'ye ortak tanımıyorlardı. Yani müşriklerin şirk koştukları husus Allah Azze ve Celle'nin işte rızık vermesi, öldüren olması, dirilten olması, işitmemizin, gözümüzün, görmemizin, bunların hepsinin sahibi olması konusunda işte Allah'tan başka falan da kainatta tasarruf sahibidir demiyorlardı. Günümüzde ise bazı sufi kesimleri özellikle maalesef bu tip ibareler kullanabiliyorlar. Geçen hafta dediğim gibi Ziyaeddin el-Kutsi Hazretleri diye andıkları birisi Nakşi silsilesinde tanıdığı bir Nakşi şeyhiyle konuşmuştum bu hususu. İsmini de verebilirim, Ankara'da Vecihi Hoca. Ben dedi bunu çıkardım dedi. Bu ancak Allah'a ait bir sıfattır dedi. Ben kesinlikle bunu okutmuyorum dedi. Nasıl okutur ki? Bu apaçık bir şirktir. Şirkin ötesinde küfürdür. Neden? Kainatın yegane mutasarrıfı Allah Azze ve Celle'dir. Şirk nasıl gerçekleşir? Kainatın mutasarrıfı Allah Azze ve Celle'dir. Onunla beraber falan da bu işte görevlidir derse, yetkilidir derse, Allah Azze ve Celle'ye bu otoritesinde, bu tasarrufunda ortak tanımış olur. Ama bu tarikat ehlinin cehalete düşen kesimi, bakın bu şekilde bir ifade kullanarak Allah'ı da devreden çıkarmış oluyor. Kainatın yegane mutasarrıfı bilmem ne hazretleri ifadesini kullanabiliyor. Bunun biraz daha kökenine indiğin zaman, yani tasavvuf konusunda biraz daha kıdemli olanlara bu işi araştırıp sorduğun zaman, meselenin dönüp dolaşıp vahdedi vücut inancına dayandığını görürsünüz. Bununla delillendirdiklerini görürsünüz. Çünkü nasıl olur da Allah Azze ve Celle'yi kabul eden, Resulüne, onun sünnetine tabi olmayı kabul eden, sufiye denilen insanlar kainatın yegane mutasarrıfı gibi bir ifade kullanabilir. Normalde akıl almıyor bunu. Ama onlar bunu vahdedi vücut inancına dayandırmışlardır. Yani aslında şeyh makamına gelen kimse öyle bir makamdadır ki Allah da fani olmuştur. Varlığını kaybetmiştir. Allah da yok olmuştur. O da Allah'ın bir tecellisinden ibarettir demeye getirirler. Ve tasavvufun kökeninde bazı batıl, uydurma, zayıf rivayetlere dayanmayı kendilerine meşru gördüklerinden, hatta bu konuda kendilerine sorsanız siz neden zayıf hadisle amel ediyorsunuz diye, zayıf hadisle amel edilir diye de savunmaya kalkarlar. Bunlarla dinin temel sabitelerine muhalefet ederler. Kitap ve sünnetin, sahih sünnetin temel esaslarına aykırı düşerler. Ne uğrunda? Zayıf hadislerle amel uğrunda. Hakikati Muhammediye dedikleri, ilk yaratılan varlığın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru olduğuna inanmaları bunlardan birisidir. Bu uydurma bir rivayete dayanır. Bu uydurma rivayet, güya bir ara Cübbeli de dile getirmişti bunu, dinlemişsinizdir bunu. Güya bir gün Cibril aleyhisselam Muhammed aleyhisselatü vesselama vahiy getirdiği zaman ey Cibril sen bu vahyi nereden alıyorsun diye sordu Muhammed aleyhisselatü vesselam. O da bana bir perde arkasından veriliyor cevabını verdi diyor. Git bak bakalım o perdenin arkasında sana bu vahyi veren kimdir? Bunun üzerine Cibril gitti baktı ve gördü ki perdeyi açtığında karşısında Muhammed aleyhisselatü vesselam. Maalesef muhaddis alimler, hadis konusunda uzman alimler bu rivayetin kimler tarafından uydurulduğunu ortaya çıkarmışlardır. Hicri 10. asırlarda çıkmış bir uydurma bu. Yani evveliyatı da yok. Hicri 10. asırlarda çıkmış bir uydurma. Fakat bu düşünün ki yayılmış. Türkiye'de bile bakın bu şey, Türkiye'de bile Cübbeli Ahmet Hoca bunu dile getirebiliyor. Bu Afrika taraflarındaki cahil sufilerin uydurduğu şeylerdi. Yani akıl sahibi bir insanın buna inanması düşünülemez. Hakikati Muhammediye inancından dolayıdır ki büyük bir cemaatin lideri Türkiye'de büyük bir cemaatin lideri Kur'an'dan idrake yansıyanlar adlı kitabında şu ifadeyi kullanabilmiştir. Aslında Meryem aleyhisselama gelen ruh da Muhammed aleyhisselatü vesselam nuraniyetidir. Ve o kıyamet gününde Meryem aleyhisselamla nikahlanacaktır Muhammed aleyhisselatü vesselam. Yani demeye getiriyor ki İsa aleyhisselam da aslında Muhammed aleyhisselatü vesselamın oğludur demeye getiriyor. Bunlar da bakın hep uydurma rivayetleri, batıl hadislere dayanıyorlar. Bizim inandığımız bir şey, pazardan bile domatesi alırken iyisine bakıyoruz. Yani çürük mü değil mi, ezik mi değil mi diye iyisini araştırıp alıyoruz. Din namına, Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak namına yaptığımız şeylerin en önemlisi, yani ibadetlerin de üstünde geliyor artık bu, akide meselesidir. Akidemizin temiz, sağlam kaideler üzerine dayanması lazım. Allah'tan ve Resulünden gelen sahih deliller üzerine olması lazım. Dolayısıyla işte zayıf da olsa olur demek aslında Peygamber aleyhissalatü vesselama da büyük bir iftira olur. Çünkü Nebi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kim benim adıma yalan uydurursa cehennemde oturacağı yere hazırlansın. Bu ciddi bir tehdit. Çünkü Peygamber adına yalan söylemek başkası adına yalan söylemek gibi değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleri din adına söylediği, teşri namına söylediği bütün sözleri Allah Azze ve Celle'nin kitabında beyan ettiği gibi vahiden başkası değildir. O hevasından konuşmaz. Yani size bu dini tebliğ ederken hevasından tebliğ etmez. Allah Azze ve Celle'nin korumasında tebliğ eder. Yanılsa bile hatası Allah Azze ve Celle tarafından düzeltilir. Düzeltilmeden bırakılmaz. Teşri için o görevlendirilmiştir. O ki Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 44. ayetinde sana da zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini beyan edesin. Kendilerine ne indirildiğini insanlara açıklayasın. Kur'an'ı açıklamakla kim görevlendirilmiş? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle namazı emretmiştir ama nasıl kılınacağını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a beyan etmek üzere bırakmıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı beyanı da kendisi üstlenmiş. Onu beyan etmek bize düşer buyuruyor. Kıyamet suresi 19. ayetinde. Dilini depretme Kur'an okunurken sen onun okunuşuna tabi ol. Onun beyanı da bize aittir buyuruyor. Allah Azze ve Celle bu ayette Kur'an'ın beyanını üzerine aldığını ifade ediyor. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'de kitap dahilinde iki kapak arasında beyan edilmemiş şeyler görüyoruz. Hac, zekat bunun detayları. Hatta geçen hafta tefsir dersinizde gördüğümüz gibi balık eti bile değil mi? Balık etinin helal olduğunu biz sünnetten öğreniyoruz. Çekirgenin hakeza öyle. Yoksa çekirge meyta kapsamında yine balıkta meyta kapsamında umumi bir tabir altında meyteyi Allah Azze ve Celle yasakladığını beyan ediyor. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki tahsiste bulunuyor orada. Ne diyor? Meytelerden iki şey bize helal kılındı. Balık ve çekirge. Denizin ölüsü bize helaldir. Helal kılınmıştır buyurarak ne yapıyor? Ayette umum bildirilen şeyi tahsis ediyor. Bunun arkasında bizim karşımızda iki tane tehlike duruyor. Yani her konuda olduğu gibi ifrat ve tefrit her zaman karşımızda en büyük tehlike olmuştur. Ümmetin fırkalara ayrılmasında da hep bu iki fırkanın etkilerini görüyoruz. İfrat ve tefrit. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti karşısında ifrata sapanlar, geri kalanlar, kusurlu hareket edenler, sahih, zayıf, uydurma hiç fark etmez. Değil mi ki peygambere nispet ediliyor, biz ona uyarız diyen kesim ile peygamberin helal haram koyma yetkisi yoktur, peygamberin Kur'an dışında bir şey bildirme yetkisi yoktur diyen inkarcı kesim. Tefrit, ifrat ve tefrit ehli. Haddi aşanlarla geri kalanlar arasında orta yolu tutmamız gerekir. Allah Azze ve Celle madem ki zikri biz indirdik, onun koruyucusu da biziz buyuruyor ve aynı kitabında, aynı Kur'an'da ne diyor? Sana da zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini beyan edesin. Yani bu zikir beyana muhtaç bir zikir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanına muhtaç bir zikir. Bizler bugün Kur'an-ı Kerim'e doğrudan muhatap olduğumuz zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı olmadan onu doğru anlayamıyoruz. Müştehit alimler bakın ihtilaf etmişler değil mi? Neden ihtilaf etmişler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan o konuda net bilgi kendilerine ulaşmadığı yüzünden ihtilaf etmişlerdir. Onlar sırf ihtilaf edelim diye ihtilaf etmemişlerdir. Düşünün şimdi Allah Azze ve Celle, hocam daha iyi bilir, evlâ mesdumun nisa, kadınlara dokunduğunuz zaman, İmam Şafii Arap dilinin uzmanı, Kureyş kabilesine mensup bir alim. Dilin gereği nedir burada? Lemese dokunmaktır. Ayetin zahiri budur. Şayet bize kadınlara dokunmaktan dolayı abdestin bozulmayacağına dair hadisler ulaşmasaydı biz bu ayetin zahiriyle hareket etmek mecburiyetinde olurduk. İmam Şafii kendisine bu konudaki deliller sabit olmadığından veyahut kendi görüşüne göre, kendi istidlaline göre bu konuda gelen hadislerin peygambere mahsus olduğu ihtimalinden hareket ederek ne yapmıştır? Bu hadislerle amel etmemiştir. Fakat biz bugün biliyoruz ki bu konuda sabit olan rivayetler şunu gösteriyor. İmam Şafii katında sabit olmasa bile bize bunun ulaşan sahih delilleri vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birini, Ayşe radıyallahu anhayı öptükten sonra yeniden abdest almadan namaz kılmıştır. Yine Bukhari'de gelen hadiste ben onun önünde cenaze gibi uzanırdım. O secde edeceği zaman ayaklarıma vururdu. Ben ayaklarımı toplardım diyor Ayşe radıyallahu anh. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazına devam ederdi diyor. Yani namaz için, namazın içinde dahi kadına dokunması demek ki abdesti bozmuyor. Ha, tahsis olma iddiasına gelince, yani bu peygambere mahsus bir şey midir iddiasına gelince, İmam Şafii bizim katımızda, bizim gözümüzde büyük bir alimdir, yeri büyüktür. Ama biz ondan şunun delilini isteriz. Peygamberin fiilleri ümmeti adına umumi bir bağlayıcılık içerisindedir. Yani Allah Azze ve Celle, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dadır diyor, peygamberdedir diyor. Ahzab 21. ayetinde. Yani peygamberin konumu nedir? Ümmete örnek olmak, ümmete teşride bulunmak. Aslı budur meselenin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birine dokunduğunda abdesti bozulmuyordu. Bu ona mahsustur demek için İmam Şafii'den biz delil isteriz. Bu delili getiremediği sürece veya İmam Şafii gibi düşünen insanlardan, ilim ehlinden o bu delili getirmediği sürece biz burada asıl ile hareket ederiz. Asıl da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmete örnek olmasıdır. Örneklik teşkil etmesidir. Nereden geldik bu konuya? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma konusunda aşırı giden ve geri kalan gruplar arasında ehli sünnetin orta yolu tutmasından bahsediyorduk. Bir kesim ne yapmıştır? Zayıf hadislere dayanmışlardır. Bir kesim sahihlerine de itibar etmemişlerdir. Yani peygamberi devre dışı bırakmışlar. Özellikle hermeneutik dedikleri, tarihselci anlayış dedikleri, geçmişteki mutezillerin günümüzdeki modern adı, Kur'an'ın tarihselliği diye bir tabir çıkardılar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi asrında Kur'an'ı nasıl açıklamışsa o asra hapsedilmelidir. Biz bu asırda Kur'an'a doğrudan direkt muhatap olup biz de kendimize göre anlayışlar çıkarmalıyız derler. Ve bunda da iddiaları nedir? İşte ümmetin fırkalaşmasına sebep olan hadislerdir iftirasını atarlar. Hadisler bilakis ümmetin ittifakını sağlar. Kur'an'ı doğru anlama noktasında ittifakı sağlar. Ama sahih hadisler, uydurmalar değil. Birileri uydurma hadislere tabi oldu diye sahih hadislerle amel edenlerin suçu ne? Sahih sünnetlere tabi olanların suçu ne? Diğer iddialarına gelince, yani ümmetin Kur'an üzerinde birleşmeleri için hadisleri terk etmeliyiz diyenlere mesela şunu sorun. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 6. ayetinde namaza kalktığınız zaman diyor ve abdesti tarif ediyor. Mealcilere sorduğumuz zaman, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an karşısındaki konumunu bizim inandığımız gibi inanmayan insanlara sorduğumuz zaman kimisi şöyle diyor. Burada işte her vakit abdest almama gerek yok diyor. Her vakit abdest almama gerek yok diyor. Biz de ona soruyoruz. Sen bu kanıya nasıl vardın? Sen bu kanıya nasıl vardın? Hani bize göre, evet bize göre de her vakit için ayrıca abdest almaya gerek yok. Bir kimsenin abdesti devam ediyorsa yeni bir vaktin girmesiyle veya yeni bir namaza kalkmasıyla, hatta farzı kıldıktan sonra sünneti kılacak olsa onun için de abdest almasını gerektirir ayetin zahiri. Öyle değil mi hocam? Namaza kalktığınız zaman diyor. Şimdi burada diyor ki ya ben böyle anlıyorum diyor. İyi diyoruz biz de. Sen böyle anlıyorsun. Ben de ayetin doğrudan söylediği gibi hareket ediyorum. Hani siz sünnetleri ortadan kaldırınca ümmet ittifak edecekti. Bak ihtilaf ettik biz şimdi. İttifak edemedik. Nasıl olacak bu? Bilakis sünnet, sahih sünnetlerden sapıldığı zaman ümmet daha çok ihtilaf eder. Çok daha tehlikeli ihtilaflara girer. Ümmetin birleşmesinin tek çaresi var. Onu da zaten Allah Azze ve Celle kitabında bildirmiş. Nisa suresinde. İza tenazetum fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul. Herhangi bir konuda çekişmeye düşerseniz, çekişirseniz, ihtilaf ederseniz onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün. Elbette ki Allah'a döndürülmesi, Allah'ın kitabına, Resulüne döndürülmesi de uydurmalara değil, İsrailiyatlara değil, sahih sünnet olmalıdır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle iki şey emrediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da benden sonra sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım diyerek bu ayetin mefhumunu pekiştiriyor. Allah'ın kitabı ve sünnetimdir diyerek. Bizim için bu ikisi vardır. Bunun dışında kim edille-i şer'iye tayin ederse kendisine, yani aynı Allah ve Resulü gibi bağlayıcıdır, yani kitap ve sünnet gibi bağlayıcıdır diyerek 3. 4. 5. 7. 15. kaide değişik şeyler tayin etmeye kalkarsa, bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete tavsiye ettiği şeylerden gevşekliği gerektirir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunlara temessükü emrediyor. Allah Azze ve Celle İtisamı emrediyor. İtisam ve temessük sıkı sıkı sarılmak, bunları gerektirir. Dolayısıyla kitap ve sünnet dışında başka bir mehaz edinen, başka bir delil edinen, bunlara eşit şekilde gördüğü delil edinen kimsenin kitap ve sünnete olan temessükü, itisamı zayıflayacaktır.
Hocam edille-i şer'iye nedir? Biraz açar
mısın? Edille-i şer'iye, edille delil kelimesinin çoğulu. Şer'iyye de şer din demek. Şer'iyye dini deliller. Yani edille-i şer'iyye dinin delilleri. Dinin delilleri, Müslüman için dinin delilleri iki şeydir. Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Kitabı ve sünneti doğru anlamak için ümmetin alimlerinin, müçtehid alimlerinin icmasının da dışına çıkmayız. Ama icma kendi başına bir delil değil, kitap ve sünnete muhtaç bir delildir. Yani bizler kitap ve sünneti salih selefin, sahabelerin anladığı gibi anlamak zorundayız. Allah Azze ve Celle çünkü sahabileri siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz diyerek övmüş. Bakara suresi 137. ayetinde eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyurarak sahabeler gibi iman etmeyi kendilerinden sonrakilere bir rehber, Yani bir örnek kılmıştır. Biz kitap ve sünneti sahabiler gibi anlarsak, onların teker teker fertleri değil, onların icmalarını kastediyoruz tabii burada, umumi manada. Yoksa teker teker fertlerine baktığımız zaman, Ebu Talha el-Ensari radıyallahu anh'ten sahih isnatla geliyor. Bu, kar yağdığı zaman ağzını açarmış, kar orucu bozmaz dermiş. Bugün bakın hiçbir Müslüman bunu kabul etmez. Bu icmaya aykırıdır. Delillerinde zahirine aykırıdır. Yani sahabiler teker teker ferdi fiillerinde hata etmiş olabilirler ama onların icma ettikleri şeyde hata olmaz. Onlar sadece kitap ve sahih sünnetin gösterdiği şeylerde icma etmişlerdir. Kim onların kitap ve sünnete aykırı bir hususta icma ettiklerini iddia ediyorsa yalan söylemiştir. İcma dolayısıyla kitap ve sünnete bağlı bir delildir. Kitap ve sünnete eşdeğer bir delil değildir. Biz sapıklığa düşmemek için icmayı araştırırız. İcmaya muhalefet etmemeyi araştırırız. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bu ümmet sapıklıkta birleşmez. Allah Azze ve Celle de Nisa suresi 115. ayetinde müminlerin yolundan yüz çevirenleri kınıyor. Peygamber'e muhalefet edenleri ve müminlerin yolundan yüz çevirenleri varacağı yere vardırırız diyor. O müminlerin ilk muhatapları sahabelerdir. İlk muhatapları sahabilerdir. Bu mümin vasfına ilk hak kazananlar sahabiler olduğu için bizim için onların örnekliği vardır. Dolayısıyla sonraki zamanlarda ortaya çıkan bir inanış, bir amel, bir fiil, din namına yapılan bir şey eğer sahabilerde yoksa biz bunları reddederiz. Altını çiziyorum, dinle ilgiliyse. Yoksa dinin dışındaki hususlarda, dünyevi meselelerle ilgili hususta, işte arabanın icadı veyahut dünyalık başka... Neyi?
Embriyo.
Ha, o zaman o var mıydı gibisine?
Kur'an'da yok, sünnette yoktu. Şimdi ne yapacağız diyordu. Oraya şey yapacağız. Yani bazı
şimdi Allah Azze ve Celle en son indirdiği ayette, Maide Suresi 3. ayetinde, bugün sizin için dininizi tamamladım buyuruyor. Yani din tamamlanmıştır. Kişinin din adına ihtiyaç duyduğu ne varsa o kitap ve sünnet içerisinde mutlaka mevcuttur. Orada mevcut değilse o dinle alakalı değildir. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinin kapsamına girer. Siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz. Ama size din hakkında bir şey emretmişsem ona tutunun, ona sarılın, onu yerine getirin. Ama dünya ile ilgili ise işte o hurma ağaçlarının aşılanması üzerine buyuruyor bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Artık dini bir şeyi varsa, kitap ve sünnete muhalif bir tarafı varsa o araştırılır. Yoksa şey değil, eğer o yoksa, yani kitap ve sünnete muhalif bir durum arz etmiyorsa o zaman buna karşı çıkılmaz. Çünkü eşyada asıl olan ibahadır. Yani dinin iki temel kaidesi, birisi ibadetlerde asıl hürmettir, eşyada asıl ibahadır. İbadetlerde hürmettir, yani Allah'a yakınlaşma adına, din adına ne yapacaksan o haramdır. İlla ki onun meşru olduğunu gösteren bir delil getirmek zorundasın. Yani ibadet edeceksen kitap ve sahih sünnetten delilin olmalı. Bu yoksa yapamazsın. İşte cuma namazına mı gideceksin? Bu Allah emretmiş, gidersin. Ondan sonra sünnet namaz mı kılacaksın? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan varsa kılarsın. İşte bir de zuhri ahir namazı kılıyorlar. Hemen delili sorarız. Nerede bunun delili? Delil yoksa biz ondan uzak dururuz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam, kim bizim emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur buyuruyor. Yine bütün bidatler sapıklıktır buyuruyor.
Kaza namazı var mı? Kaza namazı konusunda bir şey
yok. Kaza namazı şimdi... İlk önce namaz konusunda kişiye ancak 3 yerde terk edebileceği söz konusu olmuş. Bunların üçü de şuurunun gittiği haller. Uyanıncaya kadar uyuyandan, hatırlayıncaya kadar unutandan, bali oluncaya kadar veya ayılıncaya kadar bayılandan veya bali oluncaya kadar çocuktan. Bu 3 kişiden kalem kalkmış. Dolayısıyla kişinin kaza edebileceği namaz ancak bu 3 halde kazaya kalan namazlar olmalı. Yani unutabilir, beşeri bir hali. Unutmuşsa kaza eder. Bayılmışsa, ayıldığı zaman kaza eder. Uyumuş kalmışsa bunlar hep beşeri kusurlardır. Bunların hepsi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmuştur. Hatta kendisinden fiili olarak da sabit olmuş. Bir gün Bilal radıyallahu anh'ı hatırlarsınız. Bekçi dikiyor. Fakat Bilal radıyallahu anh de uyuyakalıyor. Hatta ey Bilal, biz seni bunun için görevlendirmedik mi? Sen neden uyudun? Seni uyutan Allah beni de uyuttu ey Allah'ın Resulü diyerek böyle bir mazeret gösteriyordu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bakın uyanır uyanmaz bu namazı bir müddet ilerledikten sonra kaza ediyor. Bu mazeretli olan durumlar hakkında. Bunların dışında ancak kadının hayız olması halinde namaz kılmaması söz konusudur. Erkek için böyle bir durum söz konusu değil. Kadın peki hayız dönemi geçince namazı kılabilir mi? Kaza edebilir mi? Ayşe radıyallahu anh'a soruyorlar. Bir tane kadın soruyor. Ey müminlerin annesi, biz diyor hayızlı dönemlerimizde oruçlarımızı kaza etmiyoruz. Oruçlarımızı tutmuyoruz. Bunları geçince kaza etmekle emrolunuyoruz da namazları neden kaza etmiyoruz diyor. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'ın fıkhına bakın, uyanıklığına bakın. Sen Haruri misin diyor. Haruri diye o zaman Harura denilen beldede ilk toplanan hariciler, ilk bidat ehli. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetini ilk reddeden kesimlerdi bunlar. Sen Haruri misin diyor. Biz diyor Allah Resulü hayatın dönemindeyken diyor oruçları kaza etmekle emrolunurduk da namazları kaza etmekle emrolunmazdık diyor. Kaza için de emir gerekir. Kaza etmek için de kaza etmenin meşru olduğunu gösteren bir emir gerekir. Namazda böyle bir şey yok bakın. Bu üç hal dışında. Çünkü namazın terki yok ki dinde kazası olsun. Kasıtlı olarak hiçbir mazeret yokken terk edilen bir namaz kişiyi sahibinin dinden çıkarır. Allah muhafaza. Kitap ve sünnet bunu açıkça delalet eder. Kitaptan delilleri Tevbe 5 ve 11. ayetleri, Rum suresi 31. ayet. Tevbe 5 ve 11. ayetlerinde müşriklerden bahsederken Allah Azze ve Celle eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar kardeşlerinizdir, onları serbest bırakın diyor. Bunlar yapmazsa yok. Rum suresi 31. ayetinde de namazı kılın, müşriklerden olmayın buyrulur. Peygamber aleyhisselatü vesselam da hadislerinde kul ile şirk veya küfür arasında namazın terki vardır. Bunu Müslim Cabir radıyallahu anh'den rivayet eder. Bu manada daha pek çok hadisler var. Fakat biz dedik ki kitap ve sünneti sahabeler gibi anlamak zorundayız. Sapıklığa düşmemek için, hataya düşmemek için sahabelerin icma ettiği noktada duracağız. Bunu Tirmizi şu şekilde rivayet ediyor bu noktadaki icmayı. Abdullah bin Şakik radıyallahu anh, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın önde gelen öğrencilerinden Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a isnat ederek söylüyor. Diyor ki bizler, yani sahabeler olarak onlar, bizler diyor, namazın terki dışında hiçbir farzın terkinden dolayı insanları kafir olarak görmezdik diyor. Ama diyor namazın terki olduğu zaman diyor onun yeri başka diyor. Sahabiler bu konuda icma etmiştir. Bu konuyu araştıranlar bu konuda sahabelerden farklı bir görüş bulamazlar. Ama sahabeden sonraki dönemlerde işte kimisi tembellikle terk ederse gibi bazı tevillere gitmiştir. Allah onların da taksiratını affeylesin. İlim ehli, müştehit alimlerin getirdikleri bazı deliller var. Fakat bu deliller incelendiğinde Peygamber aleyhisselatü vesselamın ve Allah azze ve celle'nin bu konuda gelen sözleri açık ve net. Yani herhangi bir tevil kaldırmıyor. Mesela küfre nispet edilen birçok fiil vardır dinde. Mesela livata, yani arkadan ilişki, buna benzer şeyler küfür diye tarif edilmiştir hadislerde. Bunların hepsinin büyük küfür değil de küçük küfür olduğuna dair deliller vardır. Yani kişiyi dinden çıkaran değil ama büyük günaha sokan, sırf kafirlere ait özelliklerden olduğu için küfür diye nitelendiğine dair deliller vardır. Ama namaz hakkında böyle bir delil olmadığından dolayı lafız mutlakı üzerine alınır. Bunu takyit eden, tahsis eden, yani burada kastedilen küçük küfürdür diye herhangi bir delil olmadığından burada büyük küfür kastedilir. Dolayısıyla kasten herhangi bir mazereti olmadan şimdi namazı terk eden...
Mazereti yok da mesela adam 40 yaşına kadar kılmamış öyle veya böyle. Camiye, cemaate yanaşmamış. Ondan sonra başlamış. Böyle bir sohbete şey yapmış.
Yani, tabii şimdi aslında şimdi halkımızda...
Yani bu vatandaş akıl bari olduktan sonra 40 yaşına kadar olan bu namazı ne yapacak?
Tevbe edecek.
Tevbe edince kurtarır mı yoksa kaza edilmiş?
Tevbe edecek. Şimdi kaza etmesi için... yani onları kaza etmesine dair delil olması lazım.
Kaza etmeyeceğine dair delil var mı?
Şimdi ibadetlerde asıl hürmettir kaidesinden gidiyoruz zaten burada.
Yani şimdi o adam kılsa...
Şimdi mesele şu. Halkımız namazın dindeki yerini bilmediklerinden dolayı bu konuda mazur olabilirler. Çünkü hocalara veya bu konuda bilenlere başvurdukları zaman hocalar da işte tembellikten kılmazsa kafir olmaz diyerek bu görüşteler. Burada şimdi... kişi mesela namazı tembellikten dolayı terk eden kafir olmaz diyenlerin getirdikleri delillere isnat ederek namazı terk ediyorsa sonuçta yine büyük günah işlemiş oluyor.
Şimdi kafir benim anladığım söylüyorum. Direkt küfür eder. Allah'a
tabii
karşı gelen. Allah'ın emirlerine karşı gelen. Ama burada emirlerine karşı gelmiyor da işte nefsine uyuyor, şeytana uyuyor. İhmal ediyor. Cahilliğine, cahilin kurban olmuş. 40 yaşında veya diyelim ki 50 yaşında arkadaşına geliyor. Kılmaya başlıyor yani. Burada bu adam bile bile tabii Allah'ın emrini yapmakta belki insanı günah aşağı var.
Şimdi böyle bu halkın küfründen ancak şöyle bahsedebiliriz. Bu kimselere Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden namazın terkinin küfür olduğuna dair apaçık deliller ulaştırılır da buna rağmen ya küfür olsa bile ben kılmıyorum derse o zaman kafir olduğu apaçık anlaşılır. İşte halka böyle bir delil ulaşmadığından dolayı onlar mazur konumdadır. Ama kılmadıkları namazı da işte kaza etmekle emrolunduklarına dair bir delil olması lazım. Çünkü kasıtlı olarak kılmıyorlar bunu. Dinde ise sadece üç şeyden dolayı kaza edebilirler. Unutmaktan, uyuyarak kalmaktan, uyuyakalmaktan veya bayılmaktan dolayı.
Böyle gördük yani işte her vakitin arkasına kılın bir kaybınız olmaz ama namazı da terk etme.
Şimdi biz de öyle gördük işin açığı mesela biz dedi, hocalarımızdan eskiden okuduğumuz hocalarımızdan hepsi böyle öğrettiler. Ve ben böyle çetele tutardım her namazın arkasına mesela ben 15 yaşında başladıysam namaz ama 3 senelik işte 12 yaşında farz olmuştur diye hesapladım. 3 senelik namazı çıkarabilmek için böyle çetele tutardım ben de. Ta ki bu işin aslında öğreninceye kadar. Çünkü namazın terki küfür olarak geçiyor. Kul namazı terk ettiği zaman tehlikeli bir yerde.
Evet,
hocam, Sünnet Dalim'de bu konuda ilgili en güzel örnek yok mu? Kişi namaza başladığı andan itibaren mümin dedi.
Nasıl o?
Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ya, Resul biz daha önce namaz kılmazdık.
Ha, şimdi tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyine baktığımız zaman mesela Allah Resulü'nün daveti diyoruz ki Mekkeli müşrikler İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntılar üzerindeydiler. Yani o insanlar kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın dinine nispet ediyorlardı. Din üzerinde olduklarını zannediyorlardı. Fakat dine delilsiz olarak bazı eklemelerde bulundular. Bu eklemelerin başında işte Lat, Uzza gibi hacılara sevik dağıtan yani bulamaç bir çeşit bulamaç cemeye dağıtılan hayırsever kimselerin kabirlerini ziyaret etmeye başlıyorlar. Sonra ibadetlerini bu kimselere de yönlendirmeye başlıyorlar. Ta ki Amr bin Luhay el-Huzai geliyor, Şam'da gördüğü putçuluk adetini bu toplum içerisinde de yaymaya başlıyor. İşte biz bu Lat'ı, bu hayırsever Allah dostlarını unutmamak için bunların suretlerini yapalım diye araya şirki koyuyor. Ve ibadet bu sefer bunlara da yönlendirilmeye başlıyor. Yani onlar İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerinde hareket ettiklerini zannederken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlara ibadeti emretmiyor. Çünkü zaten ibadet ediyorlar. Sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadeti yönlendirmelerini emrediyor. Yani ibadet eden bir topluma ibadeti sadece Allah'a yönlendirin diyerek emrediyor. Yani bu yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daveti yaptığı zaman hiç kimse işte ben namaz kılmam dememiş diyenler olmuş. Onların İslam'ı kabul edilmemiş. Mesela bir kesim demiş ki ben cihad etmem demiş. ben hepsini yaparım ama malımın zekatını vermek zoruma gidiyor demiş. Bunların İslam'ı kabul edilmemiş. Ama diğerlerine bakın, münafığı bile, yani nifak gereği Müslüman oldum diyen insanlar bile, hatta kafirlere sürekli diyalog içerisinde bulunan, Yahudilere haber uçuran münafıklar bile namazı terk etmemiştir. Bir gün bunlardan birisini Allah Resulüne şikayet ediyorlar. Halid bin Velid radıyallahu anh şikayet ediyor. İmam Malik Muvatta'da rivayet ediyor bunu. Ey Allah'ın Resulü, bu böyle böyle işler yapıyor diyor. Yani bunun nifakını açıkça ortaya koyan fiillerinden bahsediyor. Allah Resulü de namaz kılıyor mu diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, namaz kılıyor ama diyor, nice namaz kılan vardır, yaptıkları fiiller kalplerine ulaşmaz bunların, kabul edilmez diyor. Bunun üzerine ey Halid, ben namaz kılanları öldürmekten yasaklandım, nehyolundum diyor. Ve ben düşmanlarıma Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem diyor. Yani bakın, bir asgaride bir kelime-i tevhidin telaffuz edilmesi var, bir de namaz var. Onun dışındakiler işte mesela kişi zekatını vermeyebilir. Yani gizlenebilir. Ben fakirim der. Gerçekten zengindir ama malını gizler insanlardan. Bunu becerebilir. Oruç tutmaz. Ben hastayım der. İnsanları kandırabilir. Hacca gitmez. Benim imkanım yok der. İnsanları kandırabilir. Ama namazda kandıramaz. Hatta kelime-i şehadette bile kandırabilir. Benim dilim şey der. Dilsiz numarası yapar, kelime-i şehadette söylemez. Ama namazı terk etmesini asla ihtimal yoktur. Sadece kadınların hayız dönemi hariç, o da zaten geçici bir süredir. İslam'ın en bariz alameti namazdır. Kişinin Müslümanlığını ispatlayacağı en asgari şey namazdır. Dilsiz bile olsa bak. Dilsiz bile namaz kılmadan duramıyor. Yatalak bir hasta bile olsa, felçli bir hasta bile olsa, şuur yerindeyse ima ile namaz kılmasını tarif etmiştir fakihler. Bundan hiçbir yerde kurtuluş yok. Elbisesi pis olsa, necaset içerisinde olsa, necaset farz, ondan sakıt olur ama namaz sakıt olmaz. Yani bir kişinin Müslümanım dediği zaman en asgari ortaya koyacağı şey namaz olmalıdır. Bu Allah Resulü buyuruyor. İslam alenidir, iman kalptedir. İslam alenidir, iman kalptedir. Takva da buradadır diyor. Şimdi İslam alenindir ne demek? Yani bir kimsenin ben Müslümanım demesi en az, en asgari İslam'ın şartlarını yerine getirmesiyledir. Diğer bütün şartlarından çeşitli bahanelerle sıyırsa namazdan kurtulamaz. Ben Müslümanım diyen bir insanın sözüne inanmamız için demek ki namaz kılması lazım. Ama imana gelince, iman kalptedir. Biz kimin kalbinde iman var, kimin kalbinde şu kadar, kimin kalbinde bu kadar bilemiyoruz. Bu yüzden falanca mümindir veya ben müminim diye iddiada bulunmak doğru görülmemiştir. İnşallah müminim. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin övdüğü kimselerden olduğumuzu biz bilemiyoruz. Bu sahabeye yasaklanmış yani. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Müslüm'ün iman babında, ilk mukaddimeden sonra iman babında getirdi hadislerden. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ganimet paylarından falancıya da verseydin ya diyor, o mümindir diyor. İstersen diyor, mümin deme diyor, Müslüman de diyor. Ama diyor, o mümindir. Öyle deme ey Sa'd, Müslim'dir de. Yani bir kimsenin imanına şahitlik edemiyoruz. Ama İslam'ına şahitlik edebiliriz. Çünkü iman kalbin amelidir. Bu yüzden Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma, bir müşrik savaş halinde tam Usame radıyallahu anh vurmuş, kılıcını düşürmüş karşıdaki, bunun üzerine zahirde ölüm korkusu gözüküyor. Hemen la ilahe illallah diyor. Bakın zahirde bir İslam alameti koyuyor değil mi ortaya? Usame bin Zeyd bu sözünü söylerken kalbiyle bağlantısının ne oranda olduğunu bilmiyor. Ama kuvvetli ihtimal gösteriyor ki o korkudan söyledi bunu. Ve bunun üzerine onu öldürüyor. Allah Resulüne bu durumu anlattığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Usame, sen onun göğsünü mü yarıp baktın? Sen onun göğsünü mü yarıp baktın diyor. Biz kalbini bilemiyoruz. Ama zahirde bir şey ortaya koymuş. La ilahe illallah bir İslam alametidir. Bununla hükmetmesi gerekirdi Usame radıyallahu anh. İşte bu bakımdan bizim de bir kimsenin Müslüman olduğuna hükmetmemizde en asgari şey namaz kılmaz. Namaz kılıyorsa Müslümandır deriz. Ondan sonra namaz kıldığı halde küfre düşemez mi? Bunlar da söz konusu olabilir. Bunlara karşı da işte hüccet ikamesi yapılır. Ama namaz olmazsa olmaz. Bu insanları kafir gözüyle bakmamamızın sebebi de, onları Müslüman görmemizin sebebi de az önce söylediğimiz gibi bu topluma hüccetin ulaşmamış olmasından, sahih bilginin ulaşmamış olmasından. Bu insanlar namazı terk etmeyi sadece büyük günah olarak bildiklerinden dolayı cehaletten dolayı mazeret sahibidirler. Yoksa namazın terki hüküm olarak Allah muhafaza sahibini dinden çıkarır. Dolayısıyla namazın terki hiçbir halde söz konusu olmadığı için bunların eda edilmesine dair bir şey lazım, emir lazım. Bu sebeple Ayşe radıyallahu anha burada emir olmaması sebebiyle muhatabını bidatçilikle suçluyor. Sen haruri misin diyor. Yani o kadın ne diyordu? Biz hayız dönemlerimizde kılmadığımız namazları neden kaza etmiyoruz diyor. O da sen haruri misin? Biz Allah Resulü zamanında üzerimizden günler geçtiği halde işte kılmadığımız bu namazların kazasıyla emrolunmazdık diyor. Yani emrolunmadığın bir şeyi yapmayı teklif etme, kadınlar ortada bir delil olmadan.
Kadınlarda öyle bir izin var, ruhsat var namazda.
Evet. Şimdi bu kadınların mesela meşru bir sebeple terk ettikleri bir namaz hakkında. Kasıtlı olarak terk ettiğin bir namaz, yani herhangi bir mazeret olmadan terk ettiğin bir namaz ise daha tehlikeli bir boyutta şimdi.
Mazereti şu ya, cahilliği, İslam'dan uzaklığı, soğukluğu, öyle veya böyle terk ettim. Şimdi bu sen kaza namazı yoktur, yılma desek, diyelim ki Allah-u Teala'dan bunu kaza namazı niyetine kılanların şeyini kabul etse.
Delil lazım. Yani çünkü Ömer radıyallahu anh mesela 40 yaşında Müslüman olur. Hiçbir sahabeye, yani Müslüman olan hiçbir sahabeye geçmiş namazlarını kılmaları emredilmiyor.
Kaza namazı yoktur dememiz için de.
Şimdi kaza namazı ancak mazeret sebebiyle terk edilmişse vardır. Yani meşru mazeretler sebebiyle.
Mazeret grubuna girmez mi?
Şimdi bunu artık kendisi şey yapsın. Çünkü asıl olan dinde emrolunmadığımız şeyleri yapmamak.
Orucunu tutuyor.
Şimdi emrolunmadığımız bir şeyi yapmaktan yasaklanmışız. Peygamber aleyhissalatü vesselam da öyle bir ümmete gönderiliyor ki ahir zaman ümmet. Elbette ümmetinden birçok kimse namazı terk edecek. Kamil şeriatla gönderilmiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani dinde böyle bir eksiklik var. İşte kaza namazı emredilmemiş diyerek biz bu eksikliği doldurmaya kalkamayız. Böyle bir şey olsaydı muhakkak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanması, emredilmesi, meşru kılınması gerekirdi.
Oruç nasıl oluyor mesela? Ben bu araba Haşure diğer vakitte de davul arasından mutlu oruç.
Tabii. Kolun diyor en Ramazan'dan sonra en faziletli orucu Muharrem ayında tuttu oruçtur diyor.
Yoktur derken de bir şeyimiz var. Mazeret durumuna girmez.
Nafilelerin durumundan bahsedelim.
Şimdi mazeretli olsaydık
kaza ile ilgili tabii bu ilmi çalışma epey araştırmalar yapmış yani. Daha çok nakliye dahili deliller.
Evet.
Çünkü borç.
Borca kıyaslanmış.
Tabii borca kıyaslanmış. O şekilde bir araştırma ilmi çalışma var. Nakliyeden daha çok akli deliller var. Kaza ile. Bir kimsenin borcu varsa onu ödememiş o borç düşmüyor. Ona kıyas ederek bu kişiye 15 yaşında mükellef olduktan sonra namaz borç mu? Borç. Bunu kılmamış. Borç düşer mi? Düşmez. Yani böyle o lemanın ihtiyacı var. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmiş. İşte. Yani cehaleti, öğrenmemeyi, tam onun şuuruna vakıf olmamayı mazeret kabul ederek onu da dahil etmişler o sınıfa. O şekilde yani kişi diyelim ki vicdan azabı duyuyor. Yani keşke ben ne oldu da hani diyelim ki başını vuruyor. Yani cahillik etti. Niye kılmadım ben?
Pişman oluyor, dönmek istiyor. Evet.
Ne yapacak? Bu vicdan azabı da var. Rahatlamak da istiyor. Ha, diyoruz ki sen o zaman kıl. Bu vicdan azabından kurtul. Bir de şey var. Tabi Peygamberimizin o kurtulma şeylerinde bazı deliller var. Böyle asıl kelam işin aslı yani usul bakımından din dediğin daha çok şey olarak ilmi bakımından o. Bu kaza meselesi tabi biraz daha detaylı bir konu. Daha sonra şey olmuş, araştırılmış, derinleştirilmiş, düşünülmüş
evet.
Bir konu. Akli deliller getirilmiş bu konu. Namazın önemi açısından, namazın dindeki yeri açısından din dediğini tabii ki esas asıl
evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşveden la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubilek. Allah izin verirse, Allah cümlemin üzerine razı olsun. Allah izin verirse rububiyet tevhidi ile ilgili konuya devam edeceğiz. Müellifin ibarelerini açıklamaya. Bugün konu biraz ifrat tefrit noktasından hareketle buralara geldi. Yani bizim her halükarda dini Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği şekilde yaşamamız, iman neyse az önce hocamın açıkladığı gibi iman, müminler olmamız Allah Azze ve Celle'nin tarif ettiği şekilde bir iman tanımıyla olmalı. Küfür dediğimiz şeyler de Allah ve Resulü tarafından belirlenen, yoksa bizim kafamızdan koyduğumuz şeyler olmamalı. Bu şekilde yapılan şeylere günümüzde insanlar pek çok küfür unsurları tayin etmeye başlıyorlar. Mesela ilk dönem haricilerinin Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür hükmünü koymaları, yani haberi bir ayetten inşa çıkarmaları, inşada bulunmaları, bunu hükme medar kılmaları ve bu sebeple büyük günah işleyenleri tekfir etmeleri. Çünkü büyük günah işleyen herkes Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmiş olur diyerek böyle bir tez ortaya koymaları, sahabelerle karşı karşıya onları getirmiş. Günümüzde ise onların koydukları bu hükme binaen yeni hükümler icat edilmiş. Mesela işte biz her ne kadar oy kullanma konusunu tartışsak da işte iyi mi olur, kötü mü olur, burası ayrı bir mevzu. Ama bunlar ne demişlerdir? Oy kullanmak küfürdür, oy kullanan kafir olur diyerek ne yapmışlar? Dinin aslında olmayan bir hükmü dine eklemişler ve din adına bildikleri bütün bundan ibaret hale gelmiş. Yani abdesti öğrenmeden önce abdesti bozan şeylerle meşgul olmuşlardır. Benzetme yerindeyse. İmanı öğrenmeden imanı bozan şeylerle ne yapmışlar? Bu sefer ellerine bir çetele tutmuşlar. İşte şunu yapmak küfür, şunu yapan kafir diyerek toplumu kategorize etmişlerdir. Biz bundan da uzak duruyoruz. İmanı da tarif ederken Allah ve Resulünün beyan ettiği şekliyle İmam Şafii bu konuda El-Ümm kitabında icma naklediyor. Diyor ki iman neydi icma üzerinde icma edilen iman tarifi? Dil ile ikrar, kalbe tasdik, ağızlarla amel. Şimdi imanı bu şekilde anlamak zorundayız. Ama lugavi olarak baktığın zaman herkes kendi kafasından imana bir takım tarifler giydirebiliyor. Allah Azze ve Celle ise en üstün fıtrat doruğunda olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a dahi ne diyor? Sen iman nedir bilmezdin diyor. Halbuki o el-emin sıfatını kazanmıştı yaşadığı toplum içerisinde. Buna rağmen ona sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin diyor. İman ve kitabın ne olduğunu bilmediği belirtilen bu peygambere hem kitabı beyan etme yetkisi veriliyor hem de iman. Demek ki iman bizim lügat olarak anladığımız şey değil, ıstılah olarak Allah Azze ve Celle bu imanın içeriğine neyi koymuşsa, Resulü nasıl beyan etmişse bizim o şekilde kabullenmemizi, aynı şekilde bunun zıttı olan küfrün tarifinde de nelerin küfür olduğunu yine sadece kitap ve sünnetten gelen delillerle kabul etmemiz. Yoksa insanlar bir takım manalar yükleyerek bazı şeylere hükümlerde bulunabilirler. Kendi kafalarına hüküm koyabilirler. İstenilen bu değil. İmanda da küfürde de delil üzere olmaz. Bu sebeple Allah Azze ve Celle Enfal Suresi 42. ayetinde yaşayan delil üzerine yaşasın. Yani iman eden delil üzerine iman etsin. helak olan da delil üzerine helak olsun. Yani küfreden de delil üzerine küfretsin. Küfreden hiçbir zaman delil üzerine küfredemez. Çünkü bu yüzden Allah Azze ve Celle bu meydanı okuyor. Ancak şek üzerine, şüphe üzerine küfreder insan. Ama iman edenin delil üzere iman etmek mecburiyeti var. Bu sebeple kişi delil ile hareket ederse ve bu delilleri, dinin aslı kabul ettiğimiz kitap ve sünnet delillerini sahabenin anladığı şekilde anlamayı, kendine bir sağlamasını yaparak, sahabelerden sağlamasını yaparak, bu icmanın dışına çıkmayarak bu çizgide hareket ederse hem ifrat ve tefritten korunmuş olur, hem de fırkalaşmaktan kurtulmuş olur. Fırka fırka olanlardan, yani istenmeyen fırkalaşmaktan korunmuş olur. Kişi kitap ve sünnete sarıldığı zaman o sapıtmaz. Bunun dışındaki şeylere tutunan bir insanın sapıtmayacağını da kimse garanti veremez. Allah bizleri kitabına ve Resulünün sünnetine sımsıkı tutunanlardan eylesin. Buna muhalefet edenlerden eylemesin ve muhalefet edenlerden bizleri uzak kılsın. Amin. Amin. Cümlemize. Cümlemize. Hocam yine bekleriz inşallah. Özel programlarda hazırlayıp sunmanızı.
Allah razı olsun hocam. Allah ömür versin.
Allah Azze ve Celle namazın terkinin küfür olduğunu beyan ederken namaz konusunda o kadar çok kolaylık vermiş ki kişi kolay kolay bu namazları terk edemez. Ama insanlar Allah Azze ve Celle'nin koyduğu büyük mü ne yapmışlar kendilerince güya Allah'tan daha merhametli olacaklar. İşte namazı terk eden kafir olmaz canım demeye getirmişler. Ve bu sefer namazda zorlaştırmışlar. Sanki insanların Allah'a ibadet etmelerini istemezmiş gibi. Bak şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sefere çıktığı zaman, yağmur yağdığı zaman, bunun gibi hallerde, hatta bu hallerin hiçbirisi olmadan dahi namazları cem etmiştir diyor. Sahih-i Müslim'de İbn Abbas Radıyallahu diyor ki, Allah Resulü hiçbir sebep yokken, hiçbir mazeret yokken, öğleyle ikinin namazını birleştirerek kıldı, akşamda da yatsı namazını. Şimdi böyle bir ruhsat var. Mesela siz işe çıkacağınız zaman, diyelim öğle vakti, çıkacaksınız. Çıktığınızdan dolayı da aleykümselam. İkin namazını kılamayacaksınız. Bunu biliyorsunuz. Öğleyle ikindiği öğle vaktinde beraber kılarsınız sadece farzlarını, çıkarsınız görevinize. Yok öğleden sonra çıkılıyorsa, yani öğleyi kaçırmışsanız ikindi vaktinde ikindiyle öğleyi kılabilirsiniz.
Öyle bir şey olmuyor da mesela sabah çıkıyorduk da arzanın durumuna göre mesela bir yerde direkt gideceğim ya da daha da üstünde müsait olmuyor.
Yok üstünde. Onun, yani üstün niye müsait olmasın mesela?
Çamur oluyor mesela daha da
bak çamur şey değil, mani değil namaza.
Çamur pis değil.
Çamur yani necis değil.
Şu şekilde anlatayım. Ya da bir şekilde o işi yetiştirmek için ya da üstünde baskı var tabii. Kendi işim değil. Başka bak, bir işini yapıyor.
Allah Azze ve Celle her türlü kolaylığı vermiş. Ayakta bile namaz kılabilirsin. Ondan sonra çoraba mesh edebilirsin. Ya duymuş muydun bunu? Ebu Davud'un Sünen'inde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çoraplarına da ayakkabılarına da meshetmiştir diyor. Bu sabit. Hatta Ebu Hanife'den dahi bu konuda nakil var İmam Tirmizi'nin Sünen'inde. Öğrenciler bir gün Ebu Hanife'ye gidiyorlar. Yaşlanmış artık Ebu Hanife. İşte sen bizim çoraba meshetmemize karşı çıkardın. Sen neden yapıyorsun diyorlar. O da diyor ki artık diyor ben yaşlandım. Yani ben artık buna muhtaç kaldım diyor. Yani bu Allah Resulü sabit bir sünnet. İstersen çoraba meshedebilirsin. İstersen yıkarsın. Bu tamamen senin tercihine bırakılmış. Ama böyle bir ruhsat var. Kimse bu ruhsattan daraltamaz yani. Abdest alırken bir gün boyunca eğer yolculuğa çıkarsa 3 gün 3 gece yani 72 saat çorabını ayağını yıkamadan meshetmeye devam edebilir. Ama seferi olmadı zaman bir gün bir gece. Cem etmek mesela sen mutlaka nereye gidersen git böyle bir fırsat bulursun.
Mesela denk geliyor yani.
Bak iki tane vakit. Öğlenin ilk ezanı okunduğundan ta akşama kadar süren bir vakit. Yani öğle ile ikindi cem edebilirsin bu vakit arasında. Kaç saat yapar? Yaklaşık öğlen kaçta okunuyor? Diyelim 12'de. Akşam ezanına kadar, 4'e kadar. 4 saat yani kışın bile bu. Yazın daha da artıyor saat.
Akşam da
artıyor. 2 katına kadar artıyor. Yani mutlaka bir vakit bulursun. Ve bu senin en fazla 8 dakikanı alır. En fazla. O kadar almaz da. Yani bu tip kolaylıklar var ama namazı terk etmene ruhsat yok. Yani böyle kaza ederim diye düşünme sakın. Eğer uyku, unutma, bayılma haricinde bir mazeretin varsa bunlar geçerli değil. Sadece uyumuşsa, insanlık hali unutmuş olabilirsin, unutmuşsa bir de bayılmışsa. Sadece bunlarda kaza var. Bile bile öyle kaza yok yani. Bile bile kişinin namazı terk etmesi Allah muhafaza. Geride işlediği bütün hayırlar iptal eder.
Yani şimdi bu dediğiniz akşam namazından önce ikisini kılmamız lazım.
Tabii. Akşam namazına fazla geciktirmeden. Yani, yani bir yarım saat kalana kadar akşam namazına. Yani ikindi yıkılabileceğim vakitlere kadar öğleyi de erteleyebilirsiniz. Tabii. Bu şekilde cem yapmak. Bu 7 tane sahabeden sahih yolla sabit olmuş yani Allah Resulü'nün bu şekilde hiçbir mazeret yokken yaptığına dair bunu. Cem-i takdim, cem-i tehir. Yani cem-i takdim ikinin namazını öğle vaktinde kılmak oluyor. Cem-i tehir de öğle namazını geciktirerek ikindi vaktinde kılmak oluyor. Yani din kolay. Anlatıyor musun sanki?
Yasin sen uzaklıyor,
okunaklı
o
içeriyor.
Her sayın başında bir dalıyor, onu iyi değiştiriyorlar.
Soracağını soracağım. Yani
soracağım. Darış var, yanlarında içeriyorlar. Kutaklar kaybolmuş. Aha da şey, kutaklar kaybolmuş.
Bakın bunu mu? Kutaklar kaybolmuş. Bugün ikinci dersi herhalde yapmayız. Bugün bayağı uzadı çünkü. Değil mi?
Sen iyileştin, sen var mı?
Sohbet iyi geliyor ama aslında.
Çıkmasın kimse.
Sohbet iyi geliyor başlarsın. Tavsiye ederim yani.
Sen ağırlı mıydı? Dükkana toplayıverelim.
Ben de ağırlı.
Ola şu kadar mı o zaman?
Profesör amcamı
gösteriyor. Evet oha.
Zengin önce ben de alacağım.
Hocam ne diyorsun?
Ben de o zaman sana göstereceğim. 5 tane yerden hazırlık satılmış.
Gelsene
vereyim. Neyi? 5 tane yerden alabilecek bir anca işe bir adı iptal ettiler.
O, kamuda halen var öyle. O ne diyordu işte ya?
Yok kamu haricinde.
Çok sevdiler mi alırsın?
Sarafa ben tek alıyordum da.
Biraz önce bir şey götürdüm biliyor musun? Ben şimdi biraz açtım. Kıyas falan bir şey diyecektim değil mi? Tamam. Kaleşli kop.
Yeniz. Çalışmalar başlıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor?
Oradan kenarda git.
Bunlar karşılığında böyle TVB'de.
Nerede kalıyor?
At hocam. Olmadı ama.
İkisi bir şey
orada. Matla göre gidiyor.
Ya çok küçük.
Hareketler.
Hocam 5 kere anne Allahu ekber.
Arkadaşı kavuruyor
bak. Yani nereye Cengiz demin ya. Şey hocam sen maşallah da ateş çekmişsin yüzün hocam.
Uçak.
Adam aklına icap ediyor.
Biraz açar mısın? Bir şey
Ya.
İnanın var ya haşa.
Dur. Donsuz olursun ha.
Tamam yiyelim hadi.
Al bu sana.
İyi abi maşallah şişmanlamış.
İyi bir şey yatıyor. Gruplara gitmeyiz ya. 15 gün bir hep yatıyor.
Bana hindi mi kesip yiyor lan?
Muhabbeti nereye başlıyor?
Yiyor diyor bu beni abi. Beni ne var?
Sağ olun. Muhabbeti nereye başlıyor?
Bu ne duruyor ya eyvallah onu.
Merdiven buraya da.
Merdiven buraya koyun yiyor. Daha girişe boyutlukta.
Ya dursun orada kardeş.
Çalışıyor.
Rahatsız olan var mı?
Yok.
Yöneticiler ne olacak? Yönetici buna şikayet edecekler. Bilmem bu ciddi ızdırım demeli.
Allah'ın arzı geniş bir
mutlaka. Çıkacak mı lan?
Yöneticisen kabiyle başlasınlar ha.
Ben çıkıyor. Çıkın dedi.
Söyledin mi?
Hı. Kim ben de kanlı para oynar?
Yönetici olmadım. Çoğu parasız kaldım da parasını harcadım. Ne oluyor lan? Sen de hayırsın. Ne harcadıysan beni öyle diyorum. Buranın eksiği bana ait arkadaşlar.
Anne bana ne?
Bu ne yiyelim lan? Gel de oynayalım.
Sana bir şey sınıf olursa parayı cebinde tutman yasak. Bankada durman
gerekiyor.
Tamam işte normalde o yasak. Bu sefer yani ileride birisi de bir zıtlaşıyoruz. Bir şikayet edebilirse onların cezası
olur. Yok herkes arkanda bir kişi hariç.
Tamam işte yani o bir kişi şikayet etsin başım bayağı dayanıyor.
Yok bir kişi şikayet etse kendisi içeri girer. İşi de yatıyor. Var şey sonra. Part varsa. Güzel. 2,5 milyar mı değil ya? Ondan ben aldım işte.
Defteri.
Sene gitmiş Yusuf Bey.
Hadi gel.
Şu kaç lira? 5 lira. Yusuf Bey bunu 10 lira yaz. Sen de yazmışsın. Bunun sonra
getirmiş. Ona hiçbir şey tutturamazsın işte. Ondan iyi hiçbir şey değil. Karşı taraftan o faturasını aldıysa.
Hadi.
Tamam. O şey olarak bilinir ama yasal olarak bundan bir şey tutturamazsın. Ama senin şu anda parayı cebinde tutman yani banka aracında bir yere göstermen. Ya, ben söyleyeyim de yani olur ya.
Yok yok.
Ne olmuş çocuklar kardeşim?
Eyvallah bana bilmiyorum.
Satıyorlar, tek tek satıyorlar. Ben
para getirin.
Yok o da. Tamam. Bize vereceklermiş para sana.
Benim çay bu işte mi? Ben abiyi aradım.
Ben çay içmedim.
Sen iyi mi?
Yok oğlunu aradı. Bana hiçbir şeye karışma. İndiler satıyor diyor. Böyle de indi var.
Hani satıyor diyordu sen.
Onu da sonra benim arkadaş aradı. Bana sipariş alma dedi ya. Ben de arkadaş başkasına yönlendirdim. Oradan kestirdi adam.
Ya şuna bak.
Yarın olursa, bir şey olursa bunların hepsi 50 milyon diyeceğim. Bu biri vereceğim sana ona. Bunların hepsi parası sana ait diyeceğim. Hepsi 50 milyon. Ben satıyordum, satılmadım diyeceğim. Bir de uşa gidiyor ya.
Yüzdene miydin değil mi? Öbürsünün yüzdene miydin?
Yüzdene sipariş vereceğim ona.
7,5'tan mıydı? Evet.
Kilo oynana.
Tabii ki kilosu. Çok iyi. Tanesi çünkü 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo bilenler var. Değil mi?
He, şimdi aşağı değilmiş ha. Altı orada yukarı diyordu. Bir arkadaş arattırdın ya. Senin haberin var mı?
Şunu açık bırakmış herhalde.
Ben arkadaşa gittim.
Arkadaşa gittim
ya. Sen de yersin.
Hindiler var bana yok dediler de. Senin kaybını alacak. Onun sonra o yetse.
Doldurmuş ha. Ana gidiyor.
Sen cihazı açık gidiyor hocam.
Getirdim. Bardak getirdim.
Vallahi açık kalmış gidiyor.
Ayıklarız seni ben kapatmışım.